31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Ajans Dijital'e hoş geldiniz. Bugün akışımızın sorusu şu. Hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen sistemler gerçekten bizim kontrolümüzde mi? Yoksa biz sadece onlara daha iyi verimi veriyoruz? Son bir günde elimizde yapay zeka asistanlarından YouTube önerilerine, ev robotundan 70'lerin karanlık filmlerine uzanan 10 başlık var.
Ve ilginç olan şu, haberlerin çoğu başka alanlardan geliyor gibi görünüyor ama aynı yerde kesişiyor. Bir sistem seni tanıdığını söylüyor, bir platform sana ne izleyeceğini öneriyor, bir saat bedenini ölçüyor, bir vakıf da toplumsal etkiyi yönetiyor. Yani kontrol meselesi yalnız teknoloji haberi değil, kültür ve kurum haberi de.
O zaman en kişisel olandan başlayalım. Sabah evden çıkıyorsun, telefonu eline almadan takvimini, kritik e-postalarını, hatta dün konuştuğun yemek tarifini sesle toparlatmak istiyorsun. Gemini Live'ın yeni güncellemesi tam bu sahneyi hedefliyor.
Google, Gemini Live'a Spark entegrasyonu, eller serbest Gmail yönetimi, günlük özet ve kişisel zeka özelliklerini ekledi. Asistan artık dağınık fikirleri iş listesine çevirebiliyor, Google dokümanlarda taslak hazırlayabiliyor, Gmail'de doğal dille arama ve özetleme yapabiliyor. Ama sesle e-posta gönderme ve yanıtlama şimdilik kapalı. Bence bu filan önemli.
Dur, yani asistan benim Gmail'imi, takvimimi, fotoğraflarımı, YouTube ve arama geçmişimi bağlayıp, geçen yaz gittiğimiz restoranın adı neydi sorusuna cevap verebilecek ama benim adıma e-posta yollamayacak. Rahatlatıcı olan da, ürkütücü olan da aynı yerde duruyor.
Aynen. Çünkü burada yapay zeka sohbet penceresinden çıkıp kişisel hafızaya dönüşüyor. Fayda açık. Zaman kazandırıyor, zihinsel yükü azaltıyor. Özellikle yoğun e-posta ve takvim kullanan biri için sabah briefingi gibi çalışıyor. Tehlikede açık. Hatalı eşleşme yaparsa yanlış restorandan, yanlış toplantıdan, yanlış kişisel bağlamdan söz edebilir. Daha önemlisi, bu kadar kişisel verinin tek asistana bağlanması güven sınırını büyütüyor.
Ben burada sesle gönderme yok kararına sevindim. Çünkü gelen kutusunu arşivletmek başka, patrona ya da öğretmene benim ağzımdan yanıt attırmak başka bir eşik. Akılda kalacak cümle şu olsun. Yapay zeka asistanı hayatı kolaylaştırıyorsa, önce hangi kapıları açtığını, sonra hangi kapıları bilerek kapalı tuttuğunu kontrol edin. Kişisel verilerle çalışan asistandan sonra, algoritmanın bize ne izlettiğini nasıl yeniden eğitebileceğimize geçelim.
YouTube haberinde mesele çok gündelik. Akşam bir video açıyorsun, sonra ana sayfan bir anda hiç ilgilenmediğin önerilerle doluyor. Haber 4 hamle söylüyor. İzleme geçmişini açmak, beğeni ve abonelik gibi olumlu sinyal vermek, ilgilenmiyorum ya da kanala önermemek seçeneklerini kullanmak, yanlış izlemeleri geçmişten temizlemek.
Benim şaşırdığım nokta şu. İzleme geçmişi kapalıysa ana sayfanın boşalabileceği söyleniyor. Yani biz bazen beni takip etme diyerek rahatlıyoruz ama sonra öneri sistemi çalışmayınca da niye bu kadar alakasız diye kazıyoruz.
Burada küçük bir paradoks var. İyi öneri istiyorsan sisteme veri vermen gerekiyor. Daha az izlenmek istiyorsan önerilerin zayıflamasını göze alıyorsun. Ama kontrol tamamen kayıp değil. Çocukların senin hesabından çizgi film izlediyse, geçmişten o videoları tek tek silmek akışı düzeltir. İlgilenmiyorum demek de algoritmaya küçük ama düzenli bir direksiyon hareketi yapmak gibi.
Yani bu akşam yapılacak tek şey, YouTube'a kızmadan önce son izleme geçmişine bakmak. Akışın bozulduysa, muhtemelen platforma bir yerden yanlış ipucu verdin. Öneri sistemlerinde kullanıcı sinyali ne kadar önemliyse, uygulamaların cihaz kaynaklarını nasıl kullandığı da platform sahipleri için o kadar kritik hale geliyor.
Google'ın Android tarafındaki yeni RAM kuralları bu yüzden önemli. Şirket 2027'den itibaren Google Play'deki uygulamalar için sıkı bellek eşikleri getireceğini açıkladı. Uymayan uygulamalar yavaşlatılabilecek, hatta sonlandırılabilecek. Burada teknik kelimeyi sadeleştireyim. RAM, telefonun aynı anda iş yaparken kullandığı çalışma masası gibi.
Bu giriş seviyesi telefon kullanan biri için çok tanıdık. Bir uygulama açıyorsun, müzik kesiliyor, mesaj uygulaması donuyor, kamera geç açılıyor. Demek sorun bazen telefonun eski olmasından değil, bir uygulamanın bütün masayı kapatmasından kaynaklanıyor.
Evet, Google burada geliştiricilere nasıl olsa yeni telefonlarda daha çok bellek var deme lüksünün azaldığını söylüyor. Çünkü bellek üretiminde öncelik veri merkezlerine ve yapay zeka tarafına kayıyor. Tüketici cihazlara aynı bolluğu göremeyebilir. Düşük donanımda iyi çalışan uygulama, pahalı telefonda da daha akıcı çalışır. Yani bu kural yalnız ucuz telefon kullananı değil, herkese etkiler.
Ben buna biraz geç kalmış ama doğru yönde bir disiplin diye bakıyorum. Akılda kalsın. Uygulama verimliliği artık geliştirici nezaketi değil, platform şartı haline geliyor. yazılımın daha az kaynakla çalışması konuşulurken, fiziksel dünyada daha erişilebilir robotlar vaadi bambaşka bir merak kapısı açıyor.
MicroDuck tam o merak kapısı. Hugging Face bünyesindeki Pollen Robotics, 25 santimlik iki ayaklı açık kaynak ev robotunu $399'dan ön siparişe açtı. Ekip ilk 24 saatte $2,6 milyar satış açıkladı. Robotun kamera, hoparlör, mesafe algılama sensörü ve küçük nesneleri taşıyabilen hareketli çenesi var.
$2,6 milyar mı? $399 bir cihaz için bu ön sipariş tarafında devasa bir sayı. Ben burada robottan önce lojistik tablosunu düşünüyorum. Bu kadar küçük ördek masaya çıkmadan önce kaç fabrika, kaç parça, kaç teslimat takvimi gerekecek?
Şüphe yerinde. Haberde ekip sevkiyatın Aralık ayında başlamasını hedefliyor ama üretim ve lojistikte aksama olmazsa deniyor. Robotun açık kaynak olması ise başka bir değer yaratıyor. Topluluk yeni hareketler, oyunlar, belki eğitim senaryoları geliştirebilir. Pekiştirme öğrenme denilen yaklaşım da deneme yanılmayla davranış geliştirmesini anlatıyor. Bir çocuğun Lego'yu tekrar tekrar deneyerek oturtmasına benzetebiliriz. Ama burada sınırları yazılım ve donanım çiziyor.
Benim duygum ikiye bölündü. Masanın üstünde yürüyen, çevresini algılayan küçük bir robot fikri sempatik. Ama $2,6 milyar talep iddiası kanıtlanmadan heyecanın üstüne atlamam. Akılda kalacak şey şu. Robotik devrim bazen insansı dev makinelerle değil, 25 santimlik oyuncak gibi görünen geliştirici platformlarıyla gelir. Evde yürüyen küçük robottan, cebimizde katlanıp açılan ve belki kalemle yeni bir iş akışına dönüşecek telefona geçiyoruz.
Apple tarafında iddia şu. İlk katlanabilir iPhone'un iPhone Ultra adıyla planlandığı ve onun için daha kısa, yan kenara manyetikle tutunan özel bir Apple Pencil seçeneğinin değerlendirildiği söyleniyor. Ama bu kalemin önümüzdeki ay beklenen tanıtımda duyurulması beklenmiyor. Yani masada bir fikir var, ürünleşmiş kesin bir şey yok.
Katlanabilir telefonu açıp not almak kulağa mantıklı geliyor. Küçük tablet gibi. Ama kalemin yan kenarda durması elde tutuşu bozarsa, insan not alayım derken telefonu düşürmemeye çalışır. Bir de iç ekranın daha hassas olabileceği endişesi var.
Tam gerilim orada. Apple kalemle cihazı sadece katlanıyor çizgisinden çıkarıp çizim ve not alma iş akışına sokmak isteyebilir. Fakat katlanabilir ekran klasik telefon camı gibi düşünülmüyor. Sürekli açılıp kapanan yüzeyde iz, basınç ve dayanıklılık soruları daha kritik. Bu yüzden kalemin sahneye hemen çıkmaması aslında temkinli bir ürün kararı olabilir.
Bence akılda kalacak cümle şu. Katlanabilir telefonun kalemi güzel fikirden önce güvenilir yüzey ve rahat tutuş ister. Elde tutulan cihazlarda ergonomi ve sensörler konuşulmuşken, bileğe takılan Apple Watch tarafında tasarımdan çok sağlık ve çip hamlesi öne çıkıyor.
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, 9 Eylül'de beklenen Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'te büyük tasarım değişikliği yok. Odak daha hızlı çip, sağlık ve fitness takibinde iyileştirme, gün boyu sürekli nabız verisi ve sağlık ile fitness uygulamalarında daha zengin iyilik hali metrikleri. Seramik kasa seçeneğinin geri dönüşü de test edilenler arasında.
Tasarım aynı deyince ilk anda insan yine mi aynı saat diyor. Ama gün boyunca nabız eğilimini daha kesintisiz görmek, antrenman dışındaki beden halini anlamak için ciddi olabilir. Özellikle saat artık yalnız adım sarmıyor, vücudun ritmini yorumlamaya çalışıyor.
Burada dikkatli olmak lazım. Kan şekeri gibi daha büyük sağlık hedefleri için 2030'dan söz ediliyor. Yani her beklentiyi bu lansmana yüklememek gerek. Ama çip hızlanır, ölçümler süreklileşir ve uygulama veriyi daha anlaşılır gösterirse, kullanıcı bugün neden yorgunum sorusuna daha iyi ipuçları bulabilir. Tıbbi teşhis değil, gündelik farkındalık diyelim.
Bu beni rahatlatıyor. Çünkü saatten doktor gibi davranmasını değil, kendi bedenime dair daha düzenli not tutmasını beklemek daha gerçekçi. Akılda kalsın. Bilekteki yenilik her zaman dış görünüşte değil, verinin sürekliliğinde olabilir. Beden verilerini ölçen cihazlardan sonra tempoyu yumuşatıp, sıradan hayatın içine fantezi ve hüzün katan bir diziye geçelim.
Small Prophets, 7 Ekim 2026'da Apple TV'de küresel olarak yayınlanacak. McKinsey Crook'un yazıp yönettiği 6 bölümlük fantastik komedi, daha önce BBC iPlayer ve BBC Two'da yayımlandı. Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden %100, izleyicilerden %94 beğeni almış durumda.
%100 puan tek başına biraz tuzaklı olabilir. Kaç eleştirmen olduğuna bakmadan kutsal mühür gibi davranmamak lazım. Ama hikaye hoş. Hırdavat mağazasında çalışan Michael, 7 yıl önce kaybolan sevgilisi Cleo'ya dair cevap ararken babasının tarif ettiği küçük varlıklardan medet umuyor.
Evet, dizinin cazibesi de burada.
yağmur suyu, at gübresi ve biraz simya ile geleceği gördüğüne inanılan homunkulus yapma fikri absürt duruyor ama altındaki duygu çok insani. Kayıp birinin geri dönmesini beklemek. Detectorists'le kıyaslanması da boşuna değil. Kuruğun sıradan hayatın kenarında duran tuhaflığı nazikçe büyütme becerisi övülüyor.
Ben böyle işlerde asıl ölçünün tempo olduğunu düşünüyorum. Acele etmeyen bir dizi doğru karakterle şifa gibi gelir, yanlış karakterle sıkıcı olur. Akılda kalsın, Small Profits'ı merak ettiren puanı değil, fantastik fikri yaz duygusuyla birleştirme biçimi. Bugünün nazik fantastik komedisinden 1970'lerde stüdyoların daha karanlık ve rahatsız edici riskler aldığı sinema iklimine keskin ama anlamlı bir sıçrama yapıyoruz.
70'ler filmleri haberinde bugün yapılamaz denilen örnekler var. Deliverance, The French Connection, Animal House, Taxi Driver ve Apocalypse Now gibi filmler anılıyor. Buradaki mesele yalnız sert sahneler değil. New Hollywood döneminde büyük stüdyolar daha karanlık, muğlak, rahatsız edici hikayelere alan açabiliyordu.
Taxi Driver'ı düşününce bu çok net. Film Travis Bickle'ı kolayca kahramanlaştırmıyor. Seyirciye şu iyi, şu kötü diye temiz bir ahlak pusulası vermiyor. Bugünün ana akımında böyle bir karakteri merkeze koymak, hele finali medyanın ama aklamasıyla ironik bırakmak, stüdyo toplantısında ciddi direnç görürdü.
The French Connection'da sevimsiz bir polis karakteri, Deliverance'da tehlikeli set koşulları ve bugün çok daha hassas ele alınacak cinsel saldırı sahnesi. Animal House'da rıza ve yaş tartışmalarını tetikleyecek mizah var. Yani bugün çekilemez cümlesi bazen sansür nostaljisi gibi kullanılıyor ama burada daha somut bir şey var. Ana akım artık riskin finansal ve kültürel maliyetini daha fazla hesaplıyor.
Ben yine de şunu eklerim. Rahatsız edici olmak kendi başına erdem değil. Bir film seyirciyi zorlayabilir ama bunu düşünce üretmek için mi yapıyor yoksa sadece şok için mi? Ayrım orada. Akılda kalacak cümle şu, 70'lerin zor filmleri sert oldukları kadar seyirciye konforlu cevap vermedikleri için hala tartışılıyor. Riskli ve karanlık 70'ler sinemasından tek cümlelik fikriyle nabzı hiç düşürmeyen 90'lar aksiyon klasiğine geçiyoruz.
Speed, Eylül 2026'da HBO Max'a geri dönüyor. Gün bilgisi paylaşılmadı, Türkiye'deki yayın durumu da henüz duyurulmadı. Ama filmin fikri hala çok temiz. Los Angeles'ta bir otobüse bomba yerleştiriliyor. Hız yaklaşık 80 kilometrenin altına düşerse patlayacak.
Bu kadar yalın bir fikir bulunca senaryo zaten motoru çalıştırıyor. Tarantino'nun saf sinema demesi de buradan okunuyor galiba. Çok açıklama değil, hareket, kurgu, ritim. İlk kez izleyecek biri için de tek tıkla erişim ciddi bir keşif kapısı.
Streaming kataloglarının böyle bir kültürel işlevi var. Filmler lisanslarla girip çıkıyor ama her dönüşte yeni bir kuşakla tanışma ihtimali doğuyor. Speed özelinde 90'ların pratik çekim havası, Keanu Reeves'in John Wick öncesi aksiyon personası ve sürekli hareket duygusu yeniden görünür olacak.
Akılda kalsın. Klasikler platforma dönünce yalnız nostalji yapmıyoruz. Eski bir sinema dilinin bugün hala çalışıp çalışmadığını test ediyoruz. Ekranda yeniden dolaşıma giren hikayelerden sonra gerçek dünyada sosyal etki kurumlarında süreklilik ve liderlik değişimine bakarak kapanışa yaklaşalım.
Sabancı Vakfı'nda genel müdürlük görevine Rana Tutçuoğlu atandı. 14 Eylül 2026 itibarıyla görevi Nevgül Bilsel Safkan'dan devralacak. Safkan'ın vakfın mütevelli heyeti danışmanı olarak devam edecek olması, geçişin kopuştan çok süreklilik olarak tasarlandığını gösteriyor.
Vakıf yönetimi dışarıdan bakınca bürokratik bir atama gibi görünebilir ama aslında öğrenciler, sivil toplum çalışanları, sosyal etki projeleri ve bağış ekosistemi için yön belirleyen bir karar. Tutçuoğlu'nun hem Sabancı Vakfı geçmişi hem de Türkiye 3. Sektör Vakfı deneyimi burada önemli.
Benim dikkatimi çeken de bu ikili hafıza. Finans, strateji, sivil toplum ve uluslararası ağ deneyimi aynı profilde birleşiyor. Böyle kurumlarda lider değişimi bazen program önceliklerini, bazen kaynakların nasıl dağıtılacağını, bazen de hangi toplumsal başlıkların öne alınacağını etkiler. Ama deneyimin içeride tutulması ani yön değişikliği kaygısını azaltır.
O yüzden günün son akılda kalacak cümlesi şu. Sosyal etki kurumlarında yenilik kadar kurumsal hafızada hayatlara dokunur. Böylece bölümü, yenilik kadar sürekliliğin de gündelik hayatlarımızı şekillendirdiği fikriyle kapatıyoruz.
Bu akşam kendinize küçük bir kontrol sorusu bırakın. Kullandığınız asistan, izlediğiniz platform, taktığınız cihaz ya da desteklediğiniz kurum size gerçekten daha fazla imkan, güven ve anlam üretiyor mu? Üretmiyorsa ayarlarınıza, alışkanlıklarınıza ve beklentilerinize bakmak iyi bir başlangıç olabilir.
Teknoloji, kültür ve kurumlar değişirken Asıl ölçümüz bu soruyu sormayı unutmamak. Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın.